Ayrım 16.
Her çığlığı kendi aleyhlerine soyarlar. Onlardan çekin, Allah canlarını alsın, nasıl da aldatılıp donduruluyorlar. Musavi, münafık sözcüğünü Kur'an'daki anlamıyla kullanmıştır. Atatürk'e düşman olduğu için Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunmayı ikiyüzlülük saymıştır. Bu molla başbakan, halkı Hristiyan ve resmi ideolojisi Marksizm olan ülkelerde saygı duruşlarında bulunurken, niçin bu münafıkun suresini aklına getirmez de, Batı emperyalizmine karşı 20. yüzyılın ilk ulusal kurtuluş savaşını kazanan bu büyük komutan ve devrimcinin kabrini ziyaret etmemek için Kur'an-ı Kerim'den özür gerekçeleri arar? Ve niçin bu münafıkun suresi sabah akşam şeytan diye lanetledikleri ve elçiliklerini basıp diplomatlarını tutsak aldıkları ABD'den gizli yollarla silah alırken hiç anımsanmaz da Atatürk'ün Anıtkabir'inde birdenbire önlerine dikiliverir? Musavi, Kur'an'a göre münafıktır, ikiyüzlüdür. Diplomatik kurallara göre de saygısız ve küstah. Böylesine saygısız ve küstah bir başbakana nasıl saygı gösterilir? Diplomasi, karşılıklı saygı ilkesine dayanır. Bir devlet, bir başka devlete o devletten gördüğü saygı ölçüsünde saygılı davranır. Bir devlete duyulacak saygı, o devletin kurucularına gösterilecek saygı ile başlar. Devlet kurucusuna saygı gösterilmiyorsa, o devletin yöneticilerine de saygı gösterilmiyor demektir. Bir yabancı ülkenin başbakanına Atatürk'e saygı gösterilmesi zorunluluğunu anımsatacak olanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü yöneticileridir. Her şeylerini Atatürk'e borçlu olan, olması gereken bugünkü yöneticiler. Sayın Cumhurbaşkanı, İran'ın bu küstah başbakanı ile görüşmez ve böylece Atatürk'e yapılan saygısızlığın karşılıksız kalmayacağı anlaşılırdı. Atatürk'ün oturduğu koltukta oturan Sayın Evren'den bu konuda en az Cumhurbaşkanlığı kupasında gösterdiği tepki kadar bir duyarlılık beklenebilirdi. Ne yazık ki Çankaya'dan böyle bir tepki gelmedi. Başbakandan böyle bir tepkiyi ne biz bekliyoruz ne de başkaları. Sayın Başbakan'ın gözünde Atatürk ilkelerinin dışlatım kararnameleri ya da kambiyo mevzuatı kadar bile hükmü yoktur. Bu yüzden Anıtkabir'i ziyaret etmeyeceği anlaşılan İran Başbakanı ile birbirimizi daha iyi anlıyoruz diye öpüşmesini de hiç ama hiç yadırgamıyoruz. Sayın Özal bu davranışı ile belki türbanlı genç kızları kalkan yaparak eylem alanına süren dinci çevrelere karanlıkta göz kırparak bir seçim yatırımı daha yapmıştır. İran'ın Musavi adlı bu devrim muhafızı bu davranışı ile Türkiye'de yıllarca örgütlenen ve ben Atatürkçüyüm diyenlerin gözleri önünde devleti her gün adım adım ele geçiren şeriat özlemcilerine de bir işaret vermiştir. Atatürk'ün kişiliği ve ilkeleri Cumhuriyet kurulduğundan bu yana hiç bu kadar ağır yara almamıştır. Atatürk'ü öldürmeyi amaçlayan serüvencilerin düzenledikleri İzmir suikasti bile inanınız bu kadar örgütlü, sinsi ve sistemli değildi. Atatürk'ün 1920'li yıllarda yaptıklarına bakın, bir de 80'li yıllarda bizlerin yapamadıklarına. 18 Haziran 1987. Siyasal hac. Başbakan Sayın Özal'ın hac seferi kısa sürecekmiş. Özal hac süresince Kabe yakınlarında devlet konuk evinde kalacakmış. Olur mu hiç? Kur'an-ı Kerim'de başbakanların hac görevleri için ayrı bir koşul ya da protokol öngörülmüş değildir. Varlıklı ve sağlıklı bütün Müslümanların yerine getirmeleri gereken hac görevi devlet konuk evinde kalınarak tamamlanmaz. Hacca giden bütün Müslümanlar bu görevlerini hangi koşullarda yerine getiriyorlarsa Sayın Özal'ın da aynı koşullara uyması gerekir. Allah indinde herkes eşittir, kimseye ayrıcalık tanınamaz. Haccın vacip ve sünnet diye adlandırılan koşulları vardır. Bu koşullara göre önce hacca Sayın Başbakan'ın kendi parası ile gitmesi gerekir. Bu bir. Sonra Başbakan'ın Kabe'yi eğer özürü yoksa tıpkı öteki Müslümanlar gibi eksiksiz tavaf etmesi gerekir. Bu da iki. Sayın Başbakan'ın söz gelişi, hacca başbakanlığın özel uçağı olan TCGAP ile gitmesi dinsel kurallar ile bağdaşmaz. Bağdaşmaz çünkü laik cumhuriyetin uçağı ile hac farzı yerine getirilmez. Sayın Başbakan'ın hac seferinde yanında bulunacak koruma polislerinin harcamalarının da Sayın Özal'ın kendisi tarafından karşılanması gerekir. Başbakanlık bütçesinden ya da örtülü ödenekten hac seferi masrafları başlığı ile ödenek ayrılamaz. Bu harcamaların devlet yerine parti bütçesinden karşılanması daha dinsel kurallar ile bağdaşmaz. Sayın Başbakan'ın aylık ve ödeneğinden başka bir gelir kaynağı yoktur. Kardeşi dolar milyarderi Korkut Özal'ın Başbakan'ın hac harcamalarını üstlenmesi de din kuralları ile çatışır. Bakara suresinin 196. ayetinde başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın denir. Bu yüzden Sayın Başbakan'ın hac süresinin kısa tutulması dinsel kurallara açıkça aykırıdır. Haccın vacip ve sünnet diye bilinen koşullarına göre başbakanın en azından vacip diye bilinen koşullara uyması zorunludur. Bütün bu kurallar hac seferinin başbakan sıfatıyla yapılamayacağını gösterir. Bakara suresi 197. ayetleriyle hac aylarında sövüşmek ve dövüşmek de yasaklanmıştır. Konunun bu açıdan da ele alınması gerekir. Başbakanın gerçi sövme huyu yoktur, ancak dövüşmek yalnızca fiziki dövüşü kapsamaz. Dersiyam'dan Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Hoca'nın Hak Dini Kur'an Dili Yeni Meali Türkçe Tefsiri başlıklı kitabının 719. sayfasında hac aylarındaki yasaklar şunlardır. Hizmetçileri veya arkadaşları ile mücadele ve muhalefet hiçbiri yoktur. Sayın Başbakan'ın arkadaşları ile tartışması, bu anlamda arkadaşları ile mücadele ve muhalefeti söz konusu olamaz. Kongrede seçim kazanıp konutta seçim kaybeden Mehmet Keçeciler başta olmak üzere başbakanın hiçbir arkadaşı kendisine muhalefet edemez. Mücadele ise hiç akla gelmez. Çünkü ANAP tek adam partisidir. Özal ANAP cemaatinin imamı sayılır. Bu nedenle muhalefet ya da mücadele söz konusu olamaz, Özal ne derse o olur. Öyle sanıyorum ki Sayın Özal hacca gitmeye karar verdiği günlerde kendisine suikast düzenleyen Kartal Demirağ ile görüşmesinin nedeni hac adaylarının yüreklerinde hiçbir kin taşımamaları, kimseyle dargın olmamaları gereğinden kaynaklanmıştır. Gerçi bu görüşme yalanlandı ama ben yine de böyle bir görüşmenin olduğuna inanıyorum. Hiç olmazsa bir hacı adayının dinsel kurallara uyma isteğinden doğmuştur bu görüşme, ben böyle sanıyorum. Öyle ya, hacı adayları hacca gitmeden önce dargınlarıyla barışmazlar mı? Barışırlar. Sayın Özal önümüzdeki günlerde Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hacı başbakanı olacak. Sayın Özal, çok merak ediyorum, hacca nasıl gidecek? TCGAP uçağıyla mı, yoksa sıradan bir yurttaş ve Müslüman gibi Türk Hava Yolları uçağına binerek mi? Kim karşılayacak hac paralarını, devlet mi, kendisi mi? Ve nasıl bir devlet töreni ile uğurlanacak ve karşılanacak? Askeri ve mülki erkan bu hac devlet törenlerine nasıl katılacak? Atatürkçü görüşle mi, yoksa Nakşibendi duaları ile mi? Nasıl? 7 Temmuz 1988 TC Ana. Başbakan Özal, GAB adlı lüks özel uçaktan sonra ABD Gulfstream şirketinden bir uçak daha satın aldı. GAB adlı uçak için 18 milyon dolar, 24.7 milyar ödenmişti. TC Ana adlı uçak için herhalde birkaç milyar lira daha ödendi. Ne çıkar efendim, başbakanımıza az bile. TC Ana adı verilen uçak 1043 seri sayısını taşıyor, uçağın geçici tescil işareti ise G4. Uçak ABD'nin Savannah kentinden Temmuz'un 29'unda teslim alınacak, bir aylık eğitim uçuşundan sonra da 29 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek. Eğitim uçuşları için başbakanımızın oğlu Ahmet Özal'ı salık veririz. Kaptan pilot Ahmet Özal, yardımcısı Efe Özal. Biliyorsunuz sevgili başbakanımız önce aynı şirket tarafından üretilen G3 tipi bir uçak almış, ancak saptanan bir teknik arıza nedeniyle G3 şirkete geri verilmişti. Gulfstream şirketi bu arıza üzerine geçici olarak başbakanımıza G2 tipi uçak göndermiş, bu arada da TCGAP adı verilen G4 uçağının yapımını tamamlamıştı. Akla gelebilecek her türlü lükse sahip bu uçak, demek sayın başbakanımıza yetmedi ki TC Ana uçağı da satın alındı. Alınan ilk uçağın adı GAP, bu ikincisinin de Ana. Niçin Ana? Ana sözcüğü Anavatan Partisi'nin ilk iki hecesidir, bunun için mi? Bilinmez ki. Ana sözcüğüyle başlayan deyişler ve deyimler de vardır. Sayın Başbakan bu deyiş ve deyimleri de mi kullanmak istedi uçağa bu adı verirken? Peki GAP nereden çıktı? GAP bilindiği gibi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin kısaltılmış adı. GAP İngilizce'de şu anlamlara geliyor. Yarık, rahne, geçit, aralık, fasıla, açıklık. Yol açmak, yarmak, aralık meydana getirmek. Havacılıkta devlet ve uçak adları için uluslararası kodlar kullanır. Örneğin Türk uçakları Türkiye Cumhuriyeti baş harfleri alınarak Tango Charlie olarak adlandırılır. Başbakanımızın bu yeni ve lüks uçağının uluslararası havacılık dilindeki adı da şöyle olacak. Tango Charlie Alpha November Alpha Gulfstream şirketi bu süper lüks uçakları petrol kuralları ile Arap şeyhlerine satıyor. Sıraya şimdi de yurt dışında uçan kuşa borcu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı girdi. Hem de bir değil iki süper lüks uçakla. Peki nereden çıkıyor bu uçak paraları? Hangi bütçeden? Başbakanlık bütçesinden elbette. Belki de örtülü ödenekten ya da şu bütçe dışı fonlardan. Fakfuk fondan olmasın da hangi fondan olursa olsun. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bindiği beyaz tren yıllarca dillerden düşmemişti. Neydi beyaz tren? Cumhurbaşkanına ayrılmış bir vagondu alt tarafı. Ya şimdi? Bunca dış borç yükü altında, inim inim inleyen bir ülkede, bir başbakan dünyanın en lüks iki uçağını satın alıyor. Kimseden ne ses çıkıyor ne de bir nefes. Allah'ın hakkı üçtür, üçüncü Tango Charlie uçağı ne zaman geliyor? 17 Haziran 1988 Belgeleriyle Cumhurbaşkanlığına iki tane zırhlı aracın şu ünlü Skoka şirketinden alındığını, bu şirket sahiplerinin aynı zamanda Düsseldorf'ta bir genelev işlettiklerini daha önce yazmıştık. Bu Skoka şirketi hakkında MIT herhangi bir güvenlik soruşturması yapmış mıdır? Hayır, yapmamıştır. Skoka şirketi Federal Almanya'da DBAG diye bilinen lisans sahibi değildir. Cumhurbaşkanlığı işte böyle bir şirketten iki tane Mercedes marka zırhlı araç almıştır. Skoka, Mercedes arabalar üzerinde çeşitli montaj ve değişiklikler yaparak bu iki aracı Türkiye'ye göndermiştir. Yapılan incelemelerde iki aracın frenlerinde, amortisörlerinde vesaire parçalarında bozukluklar saptanmıştır. İki araç üzerinde yapılan inceleme sonunda bozukluklar protokol adı verilen 20 Ağustos 1987 tarihli tutanakla saptanmıştır. Tutanağa göre bozukluklar şunlardır. Frenler yeterince tutmamaktadır. Süspansiyon gerekli kuvvete haiz olmadığından karoseri lastiklere sürtmekte ve otomobiller gezmektedir. KL tip araçta bagaja yerleştirilmiş olan soğutucu sisteminin hortumları aksimle sürtünmekte, dolayısıyla parçalanmaktadır. Ayrıca araçlardan birinin ön camı kendiliğinden çatlamıştır. Daimler-Benz şirketinin Türkiye temsilcisi Otomarsa'nın yaptığı 11.8.1987 günlü teknik incelemede aksaklıklar şu başlıklar altında toplanmıştır. Frenlerin yetersizliği, uzatılmış araçta seyir halinde aracın gezme yapması, lastiklerin seyir halinde çamurluklara sürmesi, uzatılmış araçta klima sorunu, araç motor gücünün yetersizliği. Bunun üzerine bu iki araç onarılmak üzere Federal Almanya'ya gönderilmiştir. Araçlar Mercedes markadır. Bu araçların zırhlandırılması için Mercedes-Benz şirketi Skoka şirketine izin ya da yetki de vermiş değildir. Bu aksaklıklar ve teknik yetersizliklerin saptanması üzerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sedat Güneral'ın Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda yazdığı 2 Haziran 1987 günlü yazıda bakanlık şu sözlerle uyarılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hizmet vermek üzere bakanlığınız aracılığı ile 1985 yılında Almanya'dan satın alınan ve 14 Mart 1986'da hizmete giren 2 adet Mercedes 500 sel zırhlı otomobilde servise girdiği tarihten bugüne kadar arızalar görülmüştür. Bunlardan en önemlilerinin son zamanlarda ortaya çıkan frenlerin tutmasındaki zafiyet, birinin ön siper camının çatlaması ve dış lastiklerde anormal aşınmalardır. İleride daha çok ve hayati arızaların olmasından endişe edilmektedir. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Metin Mekik, Cumhurbaşkanlığından alınan bu yazı üzerine 37.1987 tarihinde Skoka şirketine şu yazıyı yazmıştır. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı için firmanız tarafından zırhlanan Mercedes 500 tipi aracın fren sisteminde görülen ciddi aksaklık daha önce firmanızın dikkatine getirilmişti. Arızanın giderilmesi hususunda bugüne kadar herhangi bir tedbir alınmamıştır. Diğer taraftan bu defa bize bildirildiğine göre aynı aracın havalandırma, air conditioner sisteminin borularında arızalar meydana gelmiş ve arka tekerlek çamurluğa sürtmeye başlamıştır. Ortaya çıkan bütün bu hususlar arabaları olan güvenimizi ortadan kaldırmaktadır. Bu aksaklıkların süratle giderilmemesi ve bu hususta gösterilecek ilgisizlik ve yetersizlik firmanız aleyhine ileride arzulanmayan sonuçlar doğuracaktır. Konu üzerinde ciddiyetle durmanızı ve bütün arızaların giderilmesi için alınacak tedbirleri tarafımıza bildirmenizi rica ediyorum saygılarımla. İşte böyle. Belgeler ortada. Cumhurbaşkanlığına zırhlı araç alınırken gereken özen gösterilmemiştir. Peki sonuç ne olmuştur? Bu araçların alınmasına karar veren komisyon üyesi Ercan Vural Han, önce milletvekili sonra da Milli Savunma Bakanı olmuştur. Özel avukatı da Ordu Yardımlaşma Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğine önerilmiştir. Ne diyelim? Başarılar dileyelim. 24 Haziran 1988. Kitabın sonu.